Yaratılış 47. bölüme geldik. Bir önceki bölümde Yakub ile ailesinin topyekün Mısır'a nasıl taşındıklarını okumuştuk. Buna neden olan Yusuf'tu. Rabbin yönlendirmesiyle köle olarak Mısır'a satılan Yusuf, birçok maceralardan sonra Mısır'ın en nüfuslu insanı konumuna yükseldi ve sonunda ailesini Mısır'ın Goşen denilen bir yöresine getirtti. Goşen, Mısır'ın en verimli bölgesiydi ama onlar oraya vardıkları zaman müthiş bir kıtlık Orta Doğu'yu sarmıştı. Tabii ki kıtlığın ortasında toprak verimli olmuş ya da olmamış neye yarar? Şimdi 47. bölümdeyiz. Bu bölümde Yakub'un hayatının en ilginç ve heyecanlı noktasına geliyoruz. Kutsal yazılarda Yakub ile ilk karşılaştığımız zaman bizde iyi bir izlenim bırakmamıştı. Hatta bütün hayatı boyunca onun bir mücadele içinde olduğunu izlemiştik. Ancak Yakup Mısır'a göç edince onda büyük bir değişikliğin tamamlanmış olduğunu fark ettik. Mısır'a gitmek için yola çıkarken Yakup yeni boyutlarda iman adımları atmaya başlamıştı. Önceki bölümlerden daha fazla bu bölüm Yakup'u bir iman adamı olarak bize tanıtacaktır. Kıtlık yılları birbirini izlerken tabii olarak son yıllar öncekilerden daha çetin olur. O zamanın bilinen dünyası bu kıtlığın etkisi altında inlerken kutsal kitap sadece Mısır ile Kenan ülkesinden söz eder. Neden öbür ülkelerden söz etmiyor? Bu ülkelerin insanlarıyla ilgilenmiyor muydu? Evet, ilgileniyordu ama kutsal ruhun bize açıklamak istediği olaylar bu iki ülkede cereyan etmektedir. Bu nedenle sadece Mısır ve Kenan ülkesinden söz edilir. Birinci ayette şöyle yazar: Yusuf gidip Firavun'a babamla kardeşlerim davarları, sığırları ve bütün eşyalarıyla birlikte Kenan ülkesinden geldiler diye haber verdi. Şu anda Goşen bölgesindeler. Yusuf hazırlanıyor. Babasını ve kardeşlerini resmen Mısır kralı Firavun'a takdim edecektir. Ailesi Mısır'a gelince Firavun'a önceden danışmadan onları Goşen bölgesine yerleştirdi. Onlar Mısır'a gelmeden önce acaba ailemi nereye yerleştireyim kral hazretleri diye Firavun'a danışsaydı belki de Mısır'ın en verimsiz yeri tayin edilirdi. Önce onları Goşen'e yerleştirdi. Sonra nerede olduklarının haberini verdi. Şimdi Firavun kalkıp da onları yanlış yere koydun başka yere gitsinler diyemezdi. Yusuf kardeşlerinden beşini seçerek Firavun'un huzuruna çıkardı. Firavun Yusuf'un kardeşlerine ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Biz kulların atalarımız gibi çobanız diye yanıtladılar. 2 ve 3. ayetler. Daha önce görmüştük. Çobanlar ile Mısırlılar geçinemiyorlardı. Mısırlılar çobanları ve çobanlığı hiç sevmezlerdi. Böylece İsrail'in ailesi için bu güzel bir fırsat yarattı. Mısırlıların yapmak istemediği işi onlar yapacaktı. Yusuf'un kardeşleri Firavun'a çobanlık konusunda bilgi vermeye devam edip şöyle dediler: Bu ülkeye geçici bir süre için geldik. Çünkü Kenan ülkesinde şiddetli kıtlık var. Davarlarımız için otlak bulamıyoruz. İzin ver, Goşen bölgesine yerleşelim. Firavun Yusuf'a babanla kardeşlerin senin yanına geldiler dedi. Mısır ülkesi senin sayılır. Onları ülkenin en iyi yerine yerleştir. Goşen bölgesine yerleştinler. Sence aralarında becerikli olanlar varsa davarlarıma bakmakla görevlendir. Yaratılış 47, 4-6 ayetler arası. Bu Firavun gerçekten iyi birine benziyordu. Ya da Yusuf'un yaptığı iyiliğe karşı gönül borcunu unutmamıştı. Ama aynı zamanda koyunlarına bakacak birilerini arıyordu. İşte tam aradığı ayağına kadar gelmişti. Şimdi Yusuf babası Yakub'u Firavun'a takdim edecektir. Yine hatırlatmalıyım ki hayatının bu noktasında Yakub'un karakteri en olumlu evresindedir. Şimdi önümüzde düzenbaz bir adam değil, Rabbi iman yolunda izleyen bir adam vardır. Firavun'a takdim edilen Yakup işte böyle birisidir. Yusuf babası Yakup'u getirip Firavun'un huzuruna çıkardı. Yakup Firavun'u kutsadı diyor 7. ayet. Rab Yakup'a soyundan tüm uluslar bereket alacaktır demişti. Tabi binlerce yıl sonra İsa Mesih bu soydan gelecek ve Mesih aracılığıyla dünyanın tüm ulusları sevindirici haber sayesinde kutsanacaktır ve kutsanmaktadır. Yine de Yakup Firavun'un önünde durup ona takdim edilirken Yakup ona atfedilen üstünlüğünü sergiledi. Firavun onu kutsamadı, tersine o Firavun'u kutsadı. Büyük her zaman küçüğü kutsar. Bu noktada bile Yakup kendisine Rab tarafından atfedilen üstün ruhsal konumunu sergiledi. Yakup bu hareketiyle Rab için tanıklık yaptı. Firavun Yakup'a kaç yaşındasın diye sordu diyor 8. ayet. Firavun'un bu sorusu üzerine Yakup çok güzel yanıtlar verebilirdi. O eski Yakup, eski tabiat hala onun hayatının tahtında oturmakta olsaydı neler söylemezdi ki? Biraz tahmin edebiliriz. Firavun Hazretleri, yaşımı soruyorsun. Yeryüzünde 130 yıldır yaşamaktayım ve bu zaman içerisinde neleri başardım bir bilseniz. Efendim ben önce öz kardeşimi aldatıp ilk oğulluk hakkını ve ilk oğlu ait kutsamayı onun elinden aldım. Sonra kaynatama güzel bir kazık attım ve onun sayesinde zengin oldum. 12 oğlum oldu, nüfus sahibi birisi olarak çevremi genişlettim. Böylece Yakup atıp tutardı ama böyle konuşmadı. Hayır. Firavun ona kaç yaşında olduğunu sorunca bakın ne dedi. Yakup, gurbet yıllarım 130 yılı buldu diye yanıtladı. Ama yıllar çabuk ve zorlu geçti. Atalarımın gurbet yılları kadar uzun sürmedi. Yaratılış 47 ayet 9. Yakup Mısır'da birkaç yıl geçirdikten sonra orada ölecektir. Şimdi elimizde daha kesin rakamlar vardır. Firavun'a takdim edildiği gün Yakup 130 yaşındaydı. Kutsal Söz Yakup öldüğünde 147 yaşındaydı diyor. Demek ki topu topuna tam 17 yıl Mısır'da geçirmişti. Yakup Mısır'a gelmezden önce umutsuzluk içerisinde ölümü bekliyordu. Sevdiği oğlu Yusuf'a kavuşması onun canına can katmış olmalı ki ölümün eşiğindeyken ömrü sanki 17 yıl daha uzadı. Değerli dostum, umut insanın yaşamında büyük değişiklikler yaratır. Hele umudumuz Kutsal Söz'ün İsa Mesih'te bize vaat ettiği kesin umut olursa. Yakup Firavun'un önünde övünebilirdi ama bu adamın hayatı o kadar değişti ki 130 yıllık yaşamının toplam olarak bir hiç olduğunu söyledi. Babasını aldatmakla neler elde ettiğini söylemedi. Tersine ataları gibi olmadığını açıkladı. Burada tümüyle değişmiş bir Yakup var önümüzde. Yüceliği kendisine değil Rab'be atfediyor. İşte değerli dostum, biz de kendi yaşamımızda bu alçak gönüllülüğe doğru ilerlemeliyiz. Rab ise bu konuda örneğimiz olmuştur. İsa Mesih, ben hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim diye en üstün alçak gönüllülük örneğini sergiledi. Yakup, ruhsal üstünlüğü alçak gönüllülükle sergiledi. Her birimiz için bu durum geçerlidir. Yakup, Firavun'u kutsayıp huzurundan ayrıldı diyor 10. ayet. Ben hala Yakup'un tutumuna şaşırıyorum dostum. Yakup, Firavun'un huzurundan ayrıldı. Ama bence oradan ayrılırken Rabbin ondan istediği ruhsal düzeye varmıştı. Yakup'un yerinde herhangi birisi olsaydı herhalde bir sürü şey anlatırdı. Evet, Firavun Hazretleri, sen bu ülkede üstün yetkiye ve konuma sahipsin ama benim de kendi ülkemde iyi bir konumum vardı diye övünebilirdi. Ama Yakup böyle yapmadı. Yakup'u bu noktada takdir ediyorum. Bugün bazı imanlılar da durmadan onu yaptım, bunu yaptım diyerek övünürler. Oysa hayatımızda değerli dostum övünecek ne var ki? Elçi Pavlus'un yazmış olduğu gibi övünülecek bir şey varsa Rab ile övünelim. Onun inayeti sayesinde günahlarımızdan kurtulduk ve yine onun kayrası aracılığıyla göksel yerlere yükseltildik. Kurtarıcımız olmasaydı biz neyle övünebilirdik ki? Bazen kendi yeteneklerimizle değil de sevdiğimiz, saydığımız bazı kişilerin yetenekleriyle övünmeye kalkarız. Bu da boştur. En iyi vaazcı ve konuşmacı bile Rab kendisine vermedikçe kayda değer bir şey söyleyemez. Birçok ruhsal önder insanların boş övgülerine kurban gitmiştir. Ne güzel konuştun. Seni dinlemekten zevk alırım gibi iltifatlar değerli dostum birçok ruhsal çobanın kuyusunu kazmıştır. Bu konuda bir şey duydum. Ruhsal çobanın biri bir pazar günü güzel bir vaaz vermiş. Toplantının sonunda bir kadıncağız ona gelip iltifatlar yağdırmaya başlamış. Bunun üzerine çoban kadıncağıza, "Maalesef biraz geç kaldınız hanımefendi. Sizden önce iblis gelip aynı şeyleri kulağıma fısıldadı," demiş. Hiç olmazsa bu çoban övülmenin tehlikelerini görebilmişti. "Değerli dostum, ancak itaat okulundan mezun olan kişiler alçak gönüllülüğün değerini takdir ederler. Yakup bu okuldan mezun olmuştu. Kendi yetenekleri ve başarılarıyla övünmedi. Atalarının düzeyine erişemediğini söyledi. İnsanlık halimiz vardır. Genelde genç kuşak bir önceki kuşaktan daha bilgili, daha aydın ve daha becerikli olduğunu sanır. Ben bu konuda babamı asla hor görmedim. Onun çabalarını, beni okula göndermek için sergilediği özveriyi her zaman takdir ettim. Babam tahsilli birisi değildi ama kendisi okumaya fırsat bulamadığı için boğazından kesip beni okuttu. Bence babam benden daha aydındı. Okula gitmedi ama aydındı. Bazı kişiler tanırım, anne babalarının varlığından utanç duyarlar. Konuşma tarzlarından utanç duyarlar. Ne yazık değil mi? Atalarımızı bu şekilde değerlendirmek ne kadar yanlış değil mi kardeşim? Yakup ruhsal değerleri takdir etmeye başladığı için atalarının düzeyine erişemediğini kabul etmişti. Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır'a yerleştirdi. Firavun'un buyruğu uyarınca onlara ülkenin en iyi yerinde Ramses bölgesinde mülk verdi diyor 11. ayet. Ramses bölgesi tabii ki aynı zamanda Goşen oluyor. Ayrıca diyor 12-13. ayetlerde babasına, kardeşlerine ve babasının ev halkına sahip oldukları çocukların sayısına göre yiyecek sağladı. Kıtlık öyle şiddetlendi ki hiçbir ülkede yiyecek bulunmaz oldu. Mısır ve Kenan ülkeleri kıtlıktan kırılıyordu. Yine sadece Mısır ve Kenan ülkelerinden söz edilmektedir ama aslında kıtlık tüm Orta Doğu'yu kırıyordu. Burada sadece bu iki ülkeden söz edilir çünkü olaylar bu iki ülke içerisinde cereyan etmektedir. Yakup ailesiyle birlikte Kenan ülkesinde kalmış olsaydı davarlarıyla, sığırlarıyla ve tüm ailesiyle yok olup gidecekti. Mısır'da ise Rabbin Yusuf'a verdiği ön bildiri sayesinde yeteri kadar buğday ambarlara stok edilmişti. Ancak Mısır'da bile artık su bulunmuyordu. Nil Nehri kurumaya başlamış ve çevresindeki araziyi sulayamaz duruma gelmişti. Bu durumdan en çok yararlanan ülke Mısır oldu. Çünkü stoklanan buğdayları para karşılığı satıyorlardı. Yusuf sattığı buğdaya karşılık Mısır'daki ve Kenan'daki bütün paraları toplayıp Firavun'un sarayına götürdü diyor 14. ayet. Burada İnsan aklına bir soru takılıyor. Acaba Yusuf neden kıtlıktan yararlanıp insanları sömürüyor? Aslında burada sömürü diye bir şey yoktur. Eminim ki buğdayın fiyatı normalden çok fazla değildi ama az sonra okuyacağımız gibi çevredeki halkın parası tükenince acaba Yusuf'un yapacağını onaylayacak mıyız? Bazılarımız onun hareketini onaylamaz olacak. İnsanların aciz durumundan yararlanıp onların topraklarını ellerinden aldı diye suçluyorlar Yusuf'u. Oysa Yusuf'un gününde hem Mısır'da hem de çevredeki ülkelerin insanlarını kıtlıktan kurtarmak için bazı önlemler alınmalıydı. Yusuf kendi kesesini doldurmak amacında değildi. Sadece Firavun'un görevlisi olarak gerekeni yapıyordu. Ne üç kağıtçılık yaptı ne de herhangi bir düzenbazlık. Yusuf kıtlık yoluyla zengin olmadı. Aldığı paraları olduğu gibi Firavun'a getirdi ve o dönemin devleti zenginleşti. Alışverişte kar etmek günah değildir ancak kar edeyim derken ipin ucunu kaçırmamak gerekir. Eminim ki Yusuf gereğinden fazla kar sağlamadı Firavun'a. Mısır ve Kenan'da para tükenince Mısırlılar Yusuf'a giderek bize yiyecek ver dediler. Gözünün önünde ölelim mi? Paramız bitti. Yusuf, paranız bittiyse davarlarınızı getirin dedi. Onlara karşılık size yiyecek vereyim. Böylece davarlarını Yusuf'a getirdiler. Yusuf atlara, davar ve sığır sürülerine, eşeklere karşılık onlara yiyecek verdi. Bir yıl boyunca hayvanlarına karşılık onlara yiyecek sağladı. O yıl geçince ikinci yıl yine geldiler. Yusuf'a, efendim gerçeği senden saklayacak değiliz dediler. Paramız tükendi. Davarlarımızı da sana verdik. Canımızdan ve toprağımızdan başka sana verecek bir şeyimiz kalmadı. gözünün önünde ölelim mi? Toprağımız çöle mi dönüştün? Canımıza ve toprağımıza karşılık bize yiyecek sat. Toprağımızla birlikte Firavun'un kölesi olalım. Bize tohum ver ki ölmeyelim, yaşayalım. Toprak da çöle dönmesin. Böylece Yusuf Mısır'daki bütün toprakları Firavun için satın aldı. Bütün Mısırlılar tarlalarını sattılar çünkü onları buna kıtlık zorluyordu. Toprakların tümü Firavun'un oldu diyor Yaratılış 47-15-20 ayetler arası. Burada insanlara acımamak olanaksızdır. Tanrı hiçbirimizi kötü günlere düşürmesin dostum. Derken işte bu gibi kötü günler akla gelir. Yusuf Mısır'ın bir ucundan öbür ucuna kadar bütün halkı kentlere geçirdi diyor 21. ayet. Yusuf insanları kırsal yörelerden toplayıp kentlere yerleştiriyordu. Her açıdan uygun bir önlemdi bu. İlkin buğday yığınları kentlerde depolanmıştı. Halkın kentlerde bulunması her yönden elverişliydi. Yusuf insanlara karşı merhamet ve anlayışla davranıyordu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sırasında da gördük ki tüm tehlike ve zorluklara rağmen kimse felaket bölgesinden kolayca ayrılmak istemedi. Yıllardan beri yaşadıkları, vatan bildikleri bir yerden ayrılmak istemediler. Mısır'da da durum böyleydi. Kıtlık tüm şiddetiyle devam ediyordu. Tarla sahipleri yine de o topraklar üzerinde yaşamayı kente gitmeye tercih ediyorlardı. Yusuf bir yolunu bulup onları daha uygun bir yere taşımalıydı. Sanımca onların tarlalarını satın almasındaki amaç buydu. Ama bununla birlikte insanlar özgürlüklerini yitirdiler. Bilmem hangisi daha önemlidir. Açlıktan ölmek mi yoksa bir kralın topraklarını işletmek mi? Az sonra göreceğimiz gibi Yusuf bu insanlara bir açıdan tarlalarının 1/5'ünü geri verecektir. Hemen hemen herkesin toprağını satın aldı. Yusuf halka sizi de toprağınızı da Firavun için satın aldım dedi. İşte size tohum, toprağı ekin. Ürün devşirdiğinizde 1/5'ini Firavun'a vereceksiniz. 1/4'ünü ise tohumluk olarak kullanın ve kendiniz, aileleriniz, çocuklarınız yiyin. Yaratılış 47-23-24. Ayetler. Yusuf kıtlığın tam ne zaman sona ereceğini biliyordu ve hazırlıklı olmaya çalışıyordu. 7 yıldır tarlalar ekilmedi. Kıtlık sona erdiği zaman yeni ekine ihtiyacı olacaktı. Yusuf insanların tarlalarını ellerinden almasaydı, kıtlık sona ererken onların ekin ekmelerini nasıl sağlayacaktı? Halkın ne ekecek tohumu ne de tohum satın alacak parası vardı. Onlara ekmek için tohum dağıtılsaydı bile herhalde kimse kıtlığın sona erdiğine inanmayacaktı ve tohumu toprağa ekmeyecekti. Sanımca bu nedenle Yusuf her şeyi bir merkezde topladı ve bütün sorunları bu şekilde halletti. Yusuf'un önerisi halk tarafından iyi karşılandı. Nasıl olsa bu insanlar post derdindeydiler. Canımızı kurtardın diye karşılık verdiler. Efendimizin gözünde lütuf bulalım. Firavun'un kölesi oluruz. Yusuf ürünün 1/5'inin Firavun'a verilmesini Mısır'da toprak yasası yaptı. Bu yasa bugün hala yürürlüktedir. Yalnız rahiplerin toprağı Firavun'a verilmedi diyor 25-26. Ayetlerde. İsrail Mısır'da Goşen bölgesine yerleşti. Orada mülk sahibi oldular, çoğalıp arttılar. Yakup Mısır'da 17 yıl yaşadı. Ömrü toplam 147 yıl sürdü. Ölümü yaklaşınca oğlu Yusuf'u çağırıp, eğer benden hoşnut kaldınsa lütfen elini uyluğumun altına koy dedi. Bana iyilik ve bağlılık göstereceğine söz ver. Lütfen beni Mısır'da gömme. Ne zaman atalarıma kavuşursam beni Mısır'dan çıkarıp onların yanına göm. Yusuf dediğin gibi yapacağım diye karşılık verdi. İsrail ant iç dedi. Yusuf ant içti. İsrail yatağının başı ucunda eğilip Rab'be tapındı. Yakup'un Kenan ülkesinde gömülmek isteği sanımca birkaç nedene dayanmaktadır. Şimdi 147 yaşındadır ve Mısır gibi yabancı bir ülkede ölmekten korkuyor. Bundan başka son yıllarda gelişen olaylar çocuklarının bu ülkede kalacaklarını gösteriyordu. Yusuf'un toprak reformu bu düşüncesini destekliyordu. hem olayları düşündü hem de kendi yaşını. Ölümün korkusu burnuna gelmişti artık. Yakup'un bu isteğinde aynı zamanda değerli dostum imanının kanıtı da görülebilir. Kenan ülkesi atalara vaat edilmişti. Kutsal kitabı çalışırken bu nokta kerelerce ortaya çıkacaktır. Bu nedenle bunu gözden kaçırmayalım. Eski antlaşmada olan umut yersel bir umuttur. İbrahim peygamber diriliş gününde Kenan ülkesinde dirileceğinin umuduyla o ülkede satın aldığı bir mağaraya gömülmek istedi. İshak da aynı umut ile İbrahim'in yanına gömüldü. Şimdi Yakup aynı isteği dile getiriyor. Yeni antlaşma döneminde Mesih imanlısının umudu Rab İsa ikinci kez dünyaya gelince ölümden dirilip onu havada karşılamak ve sonsuza dek onunla birlikte olmaktır. Eski antlaşma imanlıları bu şekilde düşünemezlerdi. Onlar için sonsuz kent yeryüzünde Kenan diyarında olacak. Bu nedenle Kenan diyarında gömülmek istediler ki dirilişte o diyarda dirilsinler. Eski antlaşmanın döneminde söz edilen umut Mesih'in hükümranlığınadır. Bu hükümranlık bu dünyada kurulacak. O zaman İsrail halkının büyük umudu yerine gelecek ve onlar bu hükümranlık içerisinde dirilecekler. Bin yıllık bir deneme zamanı olduktan sonra hükümranlık sonsuza kadar sürecektir. Bu yüzden Yakup Mısır'da gömülmek istemiyor. Tanrı'nın ona vereceği vaade inancı ve umudu olsaydı onun gömüleceği yere önem vermezdi. Bugün değerli dostum biz imanlar için nereye gömüleceğimiz önemli değildir. Rab İsa tekrar geldiğinde önce mezarda olanlarımız dirileceğiz, sonra yeryüzünde bulunan imanlıların bedenleri değiştirilecektir ve hep birlikte havada Mesih'i karşılamak için göğe alınacağız. Bundan dolayı cesetimizin nerede gömülü olduğu hiç de önemli değildir. Türkiye'de, Almanya'da ya da dünyanın herhangi bir yeri hiç fark etmez. Hepimiz göğe alınıp orada Rabbi karşılayacağız. Rab'de ölmüş olanlar ve Rab'de diri olanlar hepimiz nerede olursak olalım Rabbin yanına alınacağız. Şunu da kısa olarak söyleyeyim ki Mesih'te ölenler öldükleri zaman hemen onların ruhları evet bedenler toprağa gidiyor ama onların ruhları direkt olarak Rabbin yanına gidiyor. Eski antlaşmada imanlıların beslediği umut yere bağlı umuttur. İşte bundan dolayı değerli dostum Yakup Kenan ülkesinde atalarının yanında gömülmek istiyor.